Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kübra Ergin imzalı Sabrın İncelikleri başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, "Ey insanlar! Size söyleyeceğim şu beş şeyi öğrenip tutunuz. Başka bir tabirle size söyleyeceğim şu iki tane iki ve bir şeyi öğrenip tutunuz. Hiçbiriniz işlediği günahlardan başka bir şeyden korkmasın. Hiçbiriniz Rabbinden başka kimseden bir şey ummasın. Hiçbiriniz bilmediğiniz bir şeyi öğrenmekten utanmasın. Hiçbiriniz kendisine bilmediği bir şey sorulunca bilmiyorum demekten utanmasın. Bilesiniz ki vücutta baş neyse işler ve hadiseler karşısında sabır odur. Başsız kalan vücut nasıl dengesini yitirirse sabırsız olarak ele alınan işler ve hadiseler de öyle ters ve karmaşık olur." Sabır kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de 100'e yakın ayeti kerimede çeşitli isim ve fiiller halinde geçiyor olması, bu faziletin dinimizdeki ehemmiyetini anlatması bakımından yeterlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde "sabır ziyadır" buyurmuştur. Dil alimleri sözlükte engellemek, hapsetmek, güçlü ve dirençli olmak manalarına gelen sabır kelimesinin zıddının ceza, telaş, sızlanma, kaygı, yakınma olduğunu bildirmişlerdir. Malum olduğu gibi sabır yerine göre farklı isimler alır. Mesela nefsin öfke ve husumetine sabredersiniz adı hilm olur. Nefsin arzularını kontrol altına alırsınız iffet olur, tok gözlülük olur, zühd olur. Salih ameller işlemek sabır ister. İlim öğrenmek sabırla mümkündür. Takva ölçülerine riayet etmek sabırsız olacak şey değildir. Her durumda güzel ahlak ve muamelat sabrın hem gereğidir hem sabırla yerine getirilebilir. Bu sebeple Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu gibi sabır bütün faziletlerin başıdır. Sabrın bir hususiyeti de hiçbir zaman kıymeti azalmayan, tabiri caizse modası geçmeyen bir fazilet olmasıdır. Her ne kadar modern zihniyet artık sabretmeye gerek kalmayacağını vaat etse de sabırsız hiçbir üstünlük yoktur. Bunu psikoloji ve psikiyatri ilminin ortaya koyduğu neticelerden de anlayabiliyoruz. Değişen tek şey modern zamanlarda sabır kelimesi yerine hazzı ertelemek, duygu regülasyonu, öz denetim, kontrolsüz tepkileri engelleyebilmek ve benzeri ifadelerin kullanılmasıdır. Sabırlı olmak çok güzel ama nasıl sabırlı olacağız? Aslında sabırlı insan olmanın yolu da yine dinimizin emir ve hükümlerine uyarak kendimizi sabırlı olmaya alıştırmaktan geçiyor. Bütün salih ameller ve methedilen davranışlar bizi sabırlı bir insan oluncaya kadar eğitiyor, terbiye ediyor. Yeter ki biz bu terbiye altına girmeye niyet edelim. Niyet etmek de elbette iman meselesi. Sabrın faydasını ispatlayan meşhur bir psikoloji deneyi vardır. Hemen herkes duymuştur şekerleme deneyini. Küçük çocuklara şeker verilir. Bunu istersen hemen yiyebilirsin ama 10 dakika beklersen 2 şeker yiyebileceksin denilir. Deneyde 10 dakika sabır gösteren çocukların daha sonra hayatta da başarılı insanlar olduğu görülmüştür. Bu deneyde eğer çocuklara istersen hemen yiyebilirsin demek yerine bazı çocuklar hemen yiyorlar ama bu doğru değil, biraz beklersen daha doğru yapmış olursun, sen bunu başarırsın, yaparsın, hadi biraz gayret, bak şimdi olacak denilmiş olsaydı ne olurdu? Hiç şüphesiz daha çok çocuk, peki o zaman ben de sabredeyim derdi. Böyle böyle sabra alıştırılmış olsaydı daha çok insan hayatta hatalar yapmaz, yanlış yollara sapmaz, hayatını ziyan etmezdi. İşte din ve geleneklerin insanı terbiye eden emir ve yasaklardan meydana gelmesinin sebebi de bu. Hele bir de mükafat, bir yerine iki şeker değil de fani yerine ebedi olursa, yanında Allah'ın rızası, kurbiyeti ve nihayet cemali olursa, bunlara iman eden elbette kendinde sabretmek için daha çok güç ve dayanıklılık bulurdu. Bunların üstüne bir de sabırsızlığın cezası çok korkunç bir azap olursa, bir kimse anlık bir duyguya sabretmeyip yanlış bir hareket yaptığı zaman, bunu gören, kaydeden, hesabını soracak olan ve cezasından kaçmanın mümkün olmadığı bir Rabbe iman ediyorsa, mutlaka kendini dizginleyecektir. Hatta çok tahrik edici durumlar karşısında bile nefsine hakim olacak, yanlışlardan sakınacaktır. Bugün insanlık çok ilerledi diyenler, insanları bağımlılıklardan, saldırganlıktan, borç batağına saplanmaktan, aile hayatlarını mahvedecek çok kötü davranışlardan sakındırmak için duygu regülasyonu tavsiye ediyorlar. Halbuki dinimiz müminlerin sahip olması gereken sabır kapasitesini tarif ederken, kendisine kötülük yapanları affetmek, aynısıyla karşılık vermeyip iyilik yoluyla ıslah etmek gibi yüksek hedefler gösteriyor. Her kim sabreder ve suçları bağışlarsa, bu hareket arzu edilen en iyi işlerdendir. Şura 43. Dinimiz sadece günlük hayatını düzen içinde sürdürebilen bir insan tipi değil, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak için fedakarca çalışan, üstün gayretler gösteren ve karşılaştığı nice yıldırıcı hadiselere rağmen sebat gösteren bir faziletli insan örneği yetiştiriyor. O hadiselerin rastgele ve manasız olmadığını, hepsinin birer ders ve imtihan olduğunu haber veriyor. İçinizden mücahitleri ve sabredenleri ortaya çıkaralım diye sizleri mutlaka imtihan ederiz. Haberlerinizi de deneyeceğiz. Muhammed 31. Zamanımızda yaygınlaşan psikolojik problemlerden biri de kaygı bozukluğu. Bu sıkıntıda insanlar ya başıma geldiği zaman sabredemezsem diye endişeleniyor ve hatta bedeni hastalıklara yakalanıyorlar. Hatta böyle bazı kişiler var, evlatlarını bile evlendiremiyorlar. 4 oğlu olan ve hiçbirini evlendirmemek için ayak direyen bir anne görmüştüm. Kaybetme korkusuyla ve kaybetmeye dayanamayacağı endişesiyle evlendirmeye yanaşmıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle sabredemezsem diye korkanlara da müjde veriyor. Sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hak sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiçbir kimseye verilmemiştir. Bunun yanında çekilen sıkıntıların hatalara kefaret olacağını müjdeleyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Amellerinizde orta yolu ve doğruyu bulmaya çalışın. Mü'mine musibet nev'inden her ne ulaşırsa günahlarına bir kefaret olur. Musibet, beklenmedik bir hadise olmuş, ayağına batan bir diken olmuş fark etmez. Sabretmenin türlü türlü mükafatları arasında ahiret menzillerinin ilki olan kabir durağındaki faydası hakkında Yezid-i Rakkaşi rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Kul kabre girince kılmış olduğu namazlar sağına, vermiş olduğu sadakalar soluna dikilir. Yapmış olduğu iyilikler onu gölgesi altına alırken, sabır ona göğüs gererek diğer koruyucularına, eğer onu koruyabilecekseniz mesele yok, eğer koruyamayacaksanız çekilip yerlerinizi bana bırakınız da onu azaptan koruyayım der. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Sabrın İncelikleri başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Aile ve Kadın başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. İslam rahmet ve merhamet dinidir. Dünyada ve ahirette huzur ve saadeti temin eden yegane nizamın adıdır. İnsanı yaratan Allah, onun fert, aile ve toplum olarak nasıl mesud olacağını, nasıl huzura ereceğini de en iyi bilendir. Bu ilmi ezelisiyle Müslümanlar için İslam dininden razı olmuştur. İnsanlık o rahmetten ne zaman uzaklaşmışsa şiddete, zulme, huzursuzluğa ve ızdıraplara duçar olmuştur. Devrimizin bir ahir zaman cahiliyesi olduğu tespitlerini sık sık duyarız. Hakikaten zamanımızda fertte, ailede, toplumda büyük ızdıraplar içinde. Lakin o cahiliyenin şeytani bir fikri, felsefi arka planı da var. Onlar gerçekleri çarpıtıyor. Şiddeti kendisi yaşatırken ve aşılarken sorgulanan yine Müslümanlar oluyor. Zulmedenler her zaman ehli küfür, fakat dünyada İslamofobi, İslam korkusu var. Müslümanlar olarak uyanık ve özgüvenli olmak zorundayız. Onların çarpıttığı kavramlarla düşünüp kendi değerlerimizi karalamak ve medeniyetimizden, tarihimizden utanmak, onları tenkit etmek hastalığına düşmemeliyiz. Bu cümlelerden sonra şu suale cevap verelim. İslam kadın için ne söyler, ona nasıl muamele edilmesini ifade eder? Evvela şunu hatırlayalım. Hepimizi bir anne dünyaya getirdi. Kadın annedir, eştir, kız kardeştir, kız evlattır, kız torundur, yeğendir, haladır, teyzedir. Kadın denildiğinde öncelikle bir cinsiyet objesi, erkeğin karşısında yalnız ve ondan kopuk bir dişi varlık akla gelmemeli. Ailemizi, büyük ailemizi, toplumumuzu oluşturan bir fert, bir insan gelmeli. Dinimiz işte bu hanıma çok hürmet etmekte. Evladını zahmetlerle dünyaya getiren, onu kucağında ve kalbinde taşıyan anneye çok büyük bir hürmet istemekte. Anneye evlatlarının ihsan üzere en güzel şekilde davranmasını, üf bile dememesini, kıymetdar bir hitapla hitap etmesini emretmekte. Bir bıkkınlık ifadesi olan üf kelimesini bile anneye karşı kullanmayı yasakladığına göre ona şiddet ne demek? Onu kırmak, incitmek ne demek? Bir şahıs Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz annen buyurdu. O sahabi ondan sonra kimdir diye sordu. Efendimiz annen buyurdu. Sahabi tekrar ondan sonra kim gelir diye sordu. Allah Resulü yine annen buyurdu. Sahabi tekrar sonra kim gelir diye sorunca Resul-i Ekrem bu sefer baban cevabını verdi. Güzel dinimiz cennet annelerin ayakları altındadır diyor. Yani cennete girmek istiyorsan annenin ayaklarına sarılacaksın, onu razı edeceksin. Ana hakkını ödemek kolay değildir. Asr-ı saadetten bir başka tablo. Bir adam annesini sırtına almış Kabe'yi tavaf ettiriyordu. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördü ve annemin hakkını ödeyebildin mi diye sordu. Hazreti Peygamber, hayır, seni karnında taşırken bir nefes alma anındaki zahmetinin dahi hakkını ödeyemedin buyurdu. Bu ikazlar ışığında annelerimizin kıymetini bilelim. Onlara tevazu kanadını indirelim. Merhametle muamele edelim. Annesi vefat edenlerse onlara hayır dualarını unutmasınlar. Daima Kur'an okuyarak hatimler, yasinler bağışlasınlar. Bir de annelerinin hayırlı dostlarının hatırlarını taziz etsinler. Zevci olarak kadın, dinimiz evliliği teşvik eder. Evliliğe imkan sahibi olduğu halde bekarlığın tercih edilmesini doğru bulmaz. Çünkü nikah Efendimizin sünnetidir. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Kadın ve erkek arasında yaratılıştan gelen bir cezb kanunu vardır. Bu çekim ancak helal yoldan, yani Allah'ın emri olan nikahla sükûna ermelidir. Evlilik dışındaki bütün başka arayışlar haddi aşmaktır. Cenab-ı Hak zevç ve zevce arasında meveddet ve merhamet halk eder. Bir mümin için eş ve çocukları göz aydınlığıdır. En güzel sevinçtir. Cenab-ı Hak erkekleri ailesinin reisi kılmış, ancak onlara, hanımlarına hüsn-i muaşereti şöyle emretmiştir. Hanımlarınızla iyi geçinin, onlara güzel muamelede bulunun. Onlardan hoşlanmasanız bile, umulur ki sizin hoşunuza gitmeyen bir şeyde Allah birçok hayır takdir eder. Bir hadisede hanımlardan hassas davranılmaları gerektiğine işaretle mecazen kavarir, camlar, kristaller diye bahseden Peygamberimiz de ümmetini hanımlara sert muameleden sakındırmıştır. Sizin en hayırlınız, ailelerine en güzel muamelede bulunanınızdır. Kadınları dövmeyiniz, kadınlarını döven kimseler sizin hayırlınız değildir. Osmanlı'da da hanımlardan cinsi latif diye bahsedilmiş, yani onlara letafetle davranılması gerektiğine işaret edilmiştir. Beyler hanımlarını taltif etmeli, onlara güzel sözler söylemeli, onları incitmemelidir. Hele beşeri bir hususiyetiyle veya bedeni bir kusuruyla alay etmek, onları tahkir etmek son derece çirkin davranışlardır. En güzel ve muazzam bir ahlaka sahip olan Peygamberimiz, bir aile reisi, bir baba olarak da ümmetine eşsiz bir numune olmuştur. Gerek zamanın şartları sebebiyle mecburen, gerekse sergiledikleri isar sebebiyle doğru düzgün yemek pişmeyen o mübarek evler daima huzur ve saadet yuvası olmuştur. Burada hanımlarla güzel geçinmekle erkeğin aile reisliği, hadisteki tabirle çobanlık vazifesi arasında bir denge bulunduğunu da hatırlatmamız icap eder. Erkeğin, yani bir kocanın veya babanın ailesini takva üzere idare etmesi gerekmektedir. Hanım ve evlatlarına namazı, hayayı, tesettürü öğretmesi ve İslam'ı o evde yaşayıp yaşatması lazımdır. Bir kocanın güzel geçinecekmişim diyerek bu vazifelerini terk etmesi, ailesinde ve evinde gördüğü yanlışlıklara göz yumması da asla doğru olmaz. Diğer taraftan vazifem bu diyerek sert, haşin ve kırıcı bir dil ve üslup kullanması da doğru olmaz. Tutarlı bir denge yakalanmalıdır. Evlat olarak kadın. Bu hususta evvela cahiliye devrinde kız çocuklarının dünyaya gelmesinden bile nefret edildiğini, hor görüldüğünü, mirastan men edildiğini, hatta diri diri toprağa gömüldüğünü hatırlayalım. Peygamberimiz ise kız evlatları güzelce yetiştirip büyütmeyi cennet vesilesi olarak ilan etti. Her kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himaye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lütuf ve iyiliklerini devam ettirirse, o kimse cennetliktir. Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben yan yana bulunacağız. Peygamberimiz bütün kızlarına ve bilhassa Fatıma validemize gösterdiği ihtimam, sevgi ve alakayla bu hususta en güzel numunemizdir. Resulullah Efendimiz bir yolculuktan geldiği zaman ilk önce Hazreti Fatıma anamızın yanına uğrardı. Kızı geldiğinde ayağa kalkardı. Bugünün evlatları, yarının anneleri olacak. Sadece aile fertlerine değil, toplumdaki sahipsiz kalan kadınlara da sahip çıkılmalı. Toplumda yardıma muhtaç kadınlar, dullar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nefeslerini verirken hala tebliğde bulunuyordu. Namazın yanı sıra şu sözleri söylediler. İki zayıf hakkında Allah'tan korkunuz. Onlar dul kadın ve yetim çocuktur. Bu tembihata uyarak medeniyetimizde dul kalan hanımlara Müslüman mahalle halkı sahip çıkmıştır. Vakıf ve hayır müesseseleri onları kimsesiz bırakmamıştır. Şimdi kısaca özetlediğimiz bu esaslar içerisinde dinimizde kadının el üstünde tutulduğunu, hususi bir ihtimam içerisinde korunduğunu görüyoruz. Bütün bu esaslar içerisinde temel prensibimiz şu olmalıdır. Hakkın hatırı âlidir. Hakkın ve hakikatin olduğu yerde erkek de o hakikate boyun eğmeli, hanım da itaat etmeli, anne baba da boyun bükmeli, evlatlar da ona teslim olmalı. İşte orada huzur olur, saadet tecelli eder. Aile karşılıklı anlayış isteyen bir ortamdır. Burada her şeyi hukukun çözmesini beklemek doğru değildir. Hukuk, çözümsüzlüğün olduğu yerde son çaredir. Anne babaya rağmen evlenmek. Mesela şu sual. Bir kızımız anne babasından habersiz, izinsiz, onların rızasını almadan evlenebilir mi? Hukuk adına cevap vereceksek, Hanefi mezhebimiz aklı başında bülü çağını aşmış bir kızın nikahında baba gibi bir velinin bulunmasını şart koşmuyor. Dolayısıyla babası izin vermese de mer'i kanunlarda da olduğu gibi evlenebilir. Ama bir de ahlak var. Anne baba rızasını almak var. O kızımız yarın kocası vefat etse veya ondan ayrılsa, iddeti bittikten sonra yine babasının evine dönmeyecek mi? Nesebende babanın kütüğüne dönmeyecek mi? Öyleyse o kapıdan rızayla ayrılmalı. Muhabbetle, hürmetle ayrılmalı. Dolayısıyla babanın rızası alınmadan böyle bir evliliğe teşebbüs etmek doğru değildir. Hatta annesinin rızasını da almalı. Evlatlar, tecrübeli, şuurlu, gün görmüş anne babalarının evlilik hususundaki tavsiyelerini görmezden gelmemeli. Evladım, bu kızdan sana hanım olmaz, bu çocuktan sana bey olmaz diyorlarsa, gençliğin deli duygularına kapılıp bu samimi ve hakkaniyetli tavsiyelere kulak tıkamamalı. Bir genç evleneceği kimsenin güzelliğine, yakışıklılığına vuruluyor. Halbuki güzellik, yakışıklılık bunlar izafi ifadelerdir. Hiçbir kimse ebediyen güzel kalmaz. Sonra güzellik bakan gözdedir. Eğer zaman içerisinde insicam sağlanmazsa, ruh bütünlüğü oluşmazsa, tarafların birbirlerine karşı muhabbetleri, sevgileri baki kalamazsa, dünyanın en güzel insanı dahi olsa bir zaman sonra size çirkin gelir, itici gelir. Onun yanında huzur bulamazsınız. Diğer taraftan da anne babalar evlatları için uygun bir namzet çıkmışsa ona sebepsiz yere mani olmamalı. Şu hadisi şerif unutulmamalı. Size ahlak ve dininden hoşlandığınız biri gelirse onu evlendiriniz. Eğer evlendirmezseniz yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur. Bazen duyuyoruz, baba evliliğe mani oluyor. Fakat devrimiz şartları altında kız ve oğlan görüşmeye devam ediyorlar. Bu da bir başka sıkıntıya yol açıyor. Bazen duyuyoruz, sırf namzedin memleketine, milletine, kavmine bakılarak hayır deniliyor. Elbette evlilikte denklik mühimdir. Ancak bu hadisi şerifi unutmamalıyız. Tabii içinde bulunduğumuz senenin aile yılı olarak ilan edilmesine sebebiyet veren acı bir tablo var. Evlilikler azalıyor ve geç yaşlara erteleniyor. Buna karşılık boşanmalar artıyor, nüfus durgunlaşıyor. Uzmanlar bu noktada ebeveynlerin evlatlarının evliliklerine fazlaca karışması, gelin kaynana, damat kaynata geçimsizliklerinin de bunda rolünün olduğunu söylüyorlar. Bir anne, bir baba, çocuklarının evliliklerine yine yukarıda zikrettiğimiz İslami ölçüler çizgisinde müdahil olmalı. Emri bil marufta bulunmalı, nehi anil münkerde bulunmalı. Fakat iş bir ego mücadelesine dönüşmemeli. Benim sözüm geçecek, benim dediğim olacak diye bir horoz dövüşüne dönmemeli. Burada biraz da boşanma fıkhından bahsetmek isterim. Boşanmanın da bir adabı var. Evet, boşanma hiç istemediğimiz bir şey. Evlilik ebedi bir akittir. Ancak vefatla sona ermesi istenen bir akittir. Tabii dinimiz geçinemeyen, anlaşamayan, bu yolda her şeyi deneyen çiftler için son bir çare olarak boşanmayı mübah kılmış. Hadis-i şerifin tabiriyle Allah'ın en sevmediği mübah. Boşanma zaten tatsız bir şey, lakin onu bu ahir zaman hengamında daha da tatsız hale getiriyor insanoğlu. Aile içi problemler etrafında görüyoruz ki boşanma gerçekleştiğinde taraflar birbirine karşı canavarlaşıyor. Düne kadar sevdiği, evlendiği, hayatını paylaştığı insanı da canavar gibi, düşman gibi görmeye başlıyor. Ona verebileceği azami zararı vermeye çalışıyor. Mesela hak mı değil mi düşünmeden mer'i hukukun gücüyle karşı tarafa çullanıyor. Malını, evini, barkını elinden zorla almaya çalışıyor. Rezil rüsva etmeye çalışıyor. Çocuklar üzerinden kavgalar çıkarılıyor. Bu hususta boşanmış zevç ve zevce hakkında inen şu ayeti kerimeyi hatırda tutmak lazımdır. Birbirinize erdemli ve lütufkar davranmayı unutmayın, terk etmeyin. Evet, hayaller yıkıldı. Büyük umutlarla kurulan bu yuva dağıldı. Ama olsun. Yine de karşı tarafa bir fazilet, bir güzel ahlak numunesi göstermeyi unutmayın. Ayrılıyorsun diye dün beraber olduğun o insan bugün dünyanın en vahşi insanı haline gelmedi. Bir günde olmadı bu iş, dolayısıyla sen ayrılabilirsin. Ama insaniyet dairesi içerisinde karşılıklı hukuka riayet ederek bu ayrılmayı gerçekleştirmek, ayrılmayı medeni bir şekilde, sünnete uygun bir şekilde icra etmek gerekiyor. Dolayısıyla ayrılsak da nihayetinde o insanın din kardeşimiz olduğunu, insanlıkta eşimiz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Asgari standartlarda, asgari müştereklerde birbirimizin hukukuna riayet etmemiz gerekiyor. Böyle olursa, eğer ortada bir çocuk varsa, bu çocuklar da heder olmamış olur. Bunlar da zayi olmamış olur. Cenab-ı Hak, aile huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Kurulan yuvalara meveddet ve rahmetini bol bol ihsan buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Aile ve Kadın başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.